Ayrım 21. Sayfa 189. 4. bölüm. 11 Kasım, 12 Kasım. Washington'ın yıkımı topyekün olacak. Bölüm 21. Washington DC, 11 Kasım. 23-15. Amerika Birleşik Devletleri'nde El-Kaide'nin tehdidinin Washington'a ulaştırılmasından bu yana 23 saat geçmişti. Washington'da hava 17:20'de kararmış, saat 23'e geldiğinde de 30 kilometre kadar uzaktaki Virginia Langley'de Amerika Başkanı ile Vasily Kuzmin arasındaki gergin telefon konuşmasından habersiz FBI ve CIA merkezlerinden dünyanın dört bir tarafındaki istasyon şeflerine Ebu Haşim'in sinir gazını nasıl ele geçirdiğinin, bombanın düzenini nasıl kurduğunun, silahı Washington'da gizleyebilmek için kimlerin işbirliğinden yararlandığının bulunması için seferber olmalarını bildiren gizli emirler iletilmeye başlanmıştı. 25 kilometre daha uzakta Maryland'de Ulusal Güvenlik Ajansı'nın 30 bin aşkın personelinin çalıştığı Fort Meade'de aynı iş bu kez elektronik ortamda yapılıyordu. Ulusal Güvenlik Ajansı günün 24 saati boyunca dünyanın her noktasını kapsayan uyduların, yer iletişim istasyonlarının ve yer altında 18 dönümlük alanı kapsayan bilgisayarların yardımıyla milyonlarca yeraltı telefon hattını ve cep telefonu iletişimini izliyor, e-posta mesajlarını depoluyor, Amerikan güvenliği açısından kuşku çekenleri gözden geçiriyordu. Ne Pekin'de müşterilerinden biriyle özel bir görüşme yapan Çinli bir fabrika yöneticisi, ne de Roma'daki metresiyle konuşan dikkatsiz bir İtalyan politikacısı, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın dinleme aygıtları karşısında güvendeydi. Yüksek kapasiteli, güçlü bilgisayarlara kaydedilen konuşmalar ve e-posta mesajları, soruşturma gerekip gerektirmediğini anlayacak anahtar sözcükler için taranıyor, sonra da ajansın analistlerine ve kriptologlarına incelemeleri için gönderiliyordu. O gün öğleden beri binlerce bilgisayar disketine sığdırılmış birkaç aylık veriler en ufak bir ipucu bulmak umuduyla yeniden taranmaya başlamıştı. Washington dışındaki Andrews Hava Kuvvetleri üstünde ülkenin dört bir yanındaki özel kimyasal savaş birliklerinden takviye olarak sinir gazı algılayıcısı, az sayıdaki sinir gazı bileşeni ile kimyasalını belirleyebilecek elektronik cihazlar birlikleri, cihazları kullanmak üzere eğitilmiş kimyasal savaş uzmanlarıyla çalışmaya gelmişti. FBI'nin helikopter filosunu takviye amacıyla civar eyaletlerin polislerinden ödünç alınmış, her hava koşulunda uçmak üzere üretilmiş ve gece görüş sistemiyle donatılmış 30'u aşkın helikopter başkente doğru yola çıkmıştı. Vardıklarında üzerlerindeki işaretler geçici bir süre için silinecek, kuşku çekmemeleri için önceden belirlenmiş askeri ve sivil havaalanlarına dağıtılacaklardı. Böylesine yoğun bir aramayı gerçekleştirmek için FBI'nin bütün ajanları iş başına çağrılmıştı. Çoğu gibi Jack Collins de çağrı cihazı ile cep telefonunu her gittiği yere götürüyordu. Oysa o sabah Nicky ile Chesapeake gezisine ve mezarlığa gitmeden önce buluştuğunda her iki cihazı da evde bırakmaya karar vermişti. Yılda bir gün de olsa diye düşünüyordu, federal büroyu unutma lüksünü yaşayabilirdi. Ne var ki Nicky'nin annesinin evinde akşam yemeğinden sonra Jack'in evine geldiklerinde telesekreterinde 6, cep telefonunda ve çağrı cihazında 4'er mesajla karşılaşmıştı. Hepsi de Tom Murphy'den. Murphy'nin cep telefonunun numarasını çevirdi. Telefon çalar çalmaz açıldı. Tom, ben Jack Collins. Murphy derin bir nefes aldı. Jack, bütün gün seni aradım. Hangi cehennemdeydin? Burada sana ihtiyacım var. Hemen gel. Ne var? Burada anlatırım Jack. Murphy bir şey anlatmasa da Jack patronunun sesindeki endişeyi sezdi. Bunun Union Garı'ndaki olayla ilgisi olabileceğini düşündü. Mutfakta kahve yapmakla meşgul Nicky'ye baktı. Daniel'ı annesinin evinde bırakmış, akşamın geri kalan bölümünü birlikte televizyon izleyerek rahat bir havada geçirmeyi kararlaştırmışlardı. Gitmem gerek, sonra görüşürüz. Nicky'ye sarıldığında genç kadının yüzündeki hayal kırıklığını görmüştü. Acil bir şey mi var? Collins geçiştirmeye çalıştı. Önemli olmayabilir Nicky. Merkezdekilerden biri bir hiç uğruna heyecanlanmıştır yine. Nasıl olduğunu biliyorsun işte. Gitmem gerek. Sen dönene kadar burada kalmamı ister misin? Uzun sürebilir. Gece yarısına kadar beklemeni istemiyorum. Öğleden sonraki mezarlık ziyaretinden beri Nicky'nin nazik olmak için çaba harcadığını farkındaydı. Chesapeake'deki konuşmalarından sonra bile hayal kırıklığını gizlemiş, annesinin evindeyken her zamanki gibi neşeli görünmüştü. Nicky'nin bu hali Collins'in kendini suçlu hissetmesine neden oluyordu. Bu gece için gerçekten üzgünüm Nicky. Boş ver. Gitmen gereken yere git. Genç kadının yüzündeki tebessüme rağmen hayal kırıklığını hissedebiliyordu. Sonra beni evden ara, tamam mı? Tamam, söz veriyorum. Collins Nicky'yi öptü. Öpüşme sıcak bir sarılışa dönmek üzereydi. Genç kadın göz kırpıp gülümsedi. Hey, yapacak bir işin yok muydu senin? Seni arabana kadar götüreyim. Paul Burton batı kanadındaki deri koltukta tek başına oturuyor, Beyaz Saray'ın karanlık çimlerine bakıyordu. Elinde bodrumdaki içecek makinesinden aldığı Pepsi kutusunu tutuyordu. Yan tarafındaki sehpanın üzerindeki okuma ışığı dışında bütün lambalar kapalıydı. Gölgeli bahçelere dalgın dalgın baktı. Burton düşüncelere dalmıştı. Dışarıdakilerden çoğu Beyaz Saray'da çalışmanın heyecan verici olduğunu düşünür. Amerika'nın en parlak, en iyi üniversitelerinden mezun olanlar, memur ya da stajyer olarak çalışıp dünyanın en güçlü siyasal başkentinde kendilerine bir isim edinmek için Beyaz Saray'ın kapısında kuyruğa girerler. Washington'ın ışıltısı ve gücüne kapılarak böyle bir mesleğin acımasız taleplerini düşünmezler. Yoğun çalışmayla geçen uzun saatler, ailenin ya da dostlarını göremediğin hafta sonları, evde geçirilen birkaç akşamda bile acil durumlarda yardımına koşman için Beyaz Saray'dan gelen telefonlar. Stanford mezunu ve eski bir deniz piyadesi olan Burton, ulusal güvenlik işleri danışmanı olarak başkanın ekibine katıldığında başına geleceklerin farkındaydı. Ne var ki son zamanlarda hayatını kahrolası Beyaz Saray'da geçiriyormuş gibi geliyordu ona. Cuma'dan beri ailesini görmemişti. Karısı Sally ve 5 ile 7 yaşlarındaki oğulları Ben ve Nathan uzun hafta sonunu geçirmek üzere Sally'nin annesinin yanına Connecticut'taki evlerine gitmişlerdi. Sabahki ilk güvenlik konseyi toplantısından sonra arayıp Sally'nin cep telefonuna mesaj bırakmış, işinin başından aşkın olduğunu, ilk fırsatta arayacağını bildirmişti. Bu Sally ile önceden belirledikleri çok acil bir durum olmadıkça telefon etmemesi gerektiğini, ne zaman eve döneceğini bilmediğini haber veren bir parolaydı. Burton rahatlayarak iç çekti. Oğullarına hayrandı. Babalık mutluluğunu oldukça geç, 38 yaşındayken ilk kez tatmıştı. Babalıkta daha önce hiç düşünemediği masumca bir tat vardı. Bazen özellikle hafta sonları oğlanlarla bir beraber yatar, onlara karanlıkta masallar anlatırdı. Masal kitabından okuduğu ya da kendi çocukluğundan hatırladığı oğlanların bir türlü doyamadıkları masallar. Önceki pazar bir günlük tatilinde öğleden sonranın büyük bir bölümünü babasının eski yeşil perdeye sarınarak Robin olmasını isteyen Batman kırılığına bürünmüş Ben'le geçirmişti. Bir saat boyunca bahçede birbirlerini kovalamışlar, Burton oğlunun masalsı dünyasına girerek Gotham City'nin korku bilmez kahramanları olduklarına, birlikte kötülüklerle savaştıklarını inandırmıştı kendine. Sonunda Ben yorulmuş, birlikte bir ağacın altına çöktüklerinde yorgunluktan bitkin nefes nefese soğumuştu. Kötülerle savaşmak güç iş, değil mi baba? Burton o masum soruyu bir anlık çarpık bir tebessümle hatırladı. Bekarlık yılları eğlenceli geçmişti ama çocuklarının verdiği sevgi ve zevkle karşılaştırıldığında o yıllar soluk kalıyordu. Üstelik onun şu anda gerçekten endişelenmesine yol açan o sevgiydi. Evi topu topu 5 kilometre uzakta Georgetown'daydı. Oğulları orada okula gidiyordu. Haşim'in gazı planlamış bir şekilde ya da kazayla yayılırsa Sally'nin ve oğullarının hayatları doğrudan tehlikede olacaktı. Bu sabah telefon ettiğinde Sally'ye Connecticut'ta kalmalarını söylemek için içinde dayanılmaz bir istek duymuş, sonra da başkanın sözlerini hatırlamıştı. Kimse ailesini DC dışına çıkarmayacak. Kimse kentin tehlikede olduğunu dair en ufak bir imada bulunmayacak. Açık kapıdan başkan girdi. Burton endişesini sakladı, kalkmaya davrandı. Otur oturduğun yerde, Paul. Koltuğa çöken başkanın ağzının kenarlarındaki gerginlik çizgileri belirmişti. Enerjisi tükenmiş gibiydi. Tekrar Kuzmin'le konuştunuz mu efendim? Başkan iç çekti. Eliyle yüzünü sıvazladı. Kuzmin bombacılarını geri çektikten dakikalar sonra bu kez daha az gergin fakat daha da düşmanca bir konuşma geçmişti aralarında. O orospu çocuğuna onun yüzünden kalp krizi geçirmek üzere olduğunu söyledim. O bombalar atılmış olsaydı sonun nereye varacağını kimsenin bilemeyeceğini tekrarladım. Tepkisinin aşırı ve pervasızca olduğunu. Kuzmin ne dedi? Özür diledi mi diye soruyorsan özür falan dilemedi. Pişmanlık yok. Üstelik bir ön koşulu var. Eğer tehlikeyi sürede olmadan ortadan kaldıramaz ve körfezden çekilirsek Haşim'e karşı saldırıya geçme ve El-Kaide kamplarını yerli bir etme hakkının saklı olduğunu söyledi. Aynı şey Haşim bu arada Rusya'ya doğrudan tehdit edecek olursa da geçerli. Kuzmin, Haşim'in federasyonu yıkmasına kesinlikle izin vermeyeceğini söylüyor. Ülkesinin Haşim'in girişeceği herhangi bir saldırının ya da Rusya'ya karşı vereceğimiz herhangi bir tepkinin sonuçlarına katlanmaya hazır olduğunu anlattı. Sonuç savaş da olsa Haşim ve örgütünü yerle bir edecek. Başkan yüzünü tekrar sıvazladı. Bütün her şey kahrolası bir kabus gibi. Kısacası kalan zamanda bombayı bulup etkisiz hale getirmekten başka çaremiz kalmadı. Evet, işin özeti bu. Sinir gazı konusunda bir bilgi var mı efendim? FSB'de üst düzey bir görevden iş adamlığına geçmiş biri 3 ay kadar önce Moskova'da evinde öldürülmüş. Katil yakalanamamış, cinayetin nedeni de belirlenememiş. Sonradan kurbanın kasasında sinir gazı formülünün bir kopyasının bulunduğu anlaşılmış. Başında bulunduğu araştırma şirketi gazın üretiminde çalışıyormuş. Anlaşılan katil formülü bir şekilde kopyalamış. Suçlunun kim olduğunu biliyorlar mı? Nikolay Gorev adında yarı Rus yarı Çeçen biri. Kuzmin adamın dosyasının çevirisini bir saat içinde göndermeyi kabul etti. Söylediğine göre uzun süredir Moskova'nın başına dert oluyormuş. İçi Rusya'ya karşı nefretle dolu, aranan bir Çeçen terörist. Neden böyle efendim? Kuzmin'e göre adam tümüyle çıldırmış. Sırf eğlence olsun diye kaos ve anarşi yaymak isteyenlerden. Yarım milyon kişilik bir kenti rehin almaya yardım eden birinden başka ne beklenir zaten? Haşim'le bağlantısı var mı? El-Kaide'nin en iyilerinden. Muhammed Raşid adlı bir terörist aracılığıyla. O adamın adına FBI ve CIA listelerinde gördüğümü hatırlıyorum. Raşid kana sulanmış bir kaçık. Nairobi ve Tanzanya'daki elçiliklerimizin havaya uçurulmasına, kole yapılan saldırıya karışmış fanatik biri. Kuzmin adamın El-Kaide adına Çeçen direnişçileri silah ve malzeme yardımı yaptığını da söyledi. Rus istihbaratı Raşid ile Gorev denen adamın bundan 6 ay önce birlikte Afganistan'a gittiklerini belirlemiş. Kuzmin, Gorev'in Washington konusuyla bir bakıma bağlantılı olduğunu düşünüyor. Her ikisi de böylesine bir görevi başarıyla tamamlayacak beceriye sahip. Yine de Kuzmin'in raporunu beklemek zorundayız. Çünkü şu anda ben de senin kadar biliyorum. Hiç olmazsa elimizde bir ipucu var, bu da bir şey. Kuzmin daha önce neden bir açıklama yapmamış ya da batılı haber alma örgütlerine neden haber vermemiş? Böylesi bir hırsızlık uluslararası çapta bir olay sayılmalı. Aynı soruyu ben de sordum. Orospu çocuğuna bizi durmadan durumdan haberdar etmesi gerektiğini söyledim. Rusya'nın böyle bir formül geliştirmiş olmasının bile uluslararası kimyasal silah anlaşmasına aykırı olduğunun altını çizdim. Kuzmin bunu kabul etmiyor. Rusya'nın anlaşmaya imza atmadan aylar önce bu gaz üzerinde çalıştığını ve çok gizli tutulduğunu söylüyor ki bana kalırsa palavra. Üstelik öldürülen subay eskisinin formülü neden kasasında bulunduğunu açıklayamadı. İstihbaratçıların bu cinayetin ardındaki nedenleri bulmak için çok sıkı çalıştıklarını, Gorev'in işin içinde olduğunu 24 saat önce belirlediklerini ve bize haber vermek üzere olduklarını söyledi. Pek geçerli bir bahane değil tabii. Rusların gizliliğe ne denli düşkün olduklarını bilirsin. Bana kalırsa anlaşmayı bozmamak için sinir gazından haberdar olmamızı istemediler. Kimse olanları öğrenmeden sorumluları yakalayıp formülü geri alacaklarını umdular. Gorev denen adam Washington'a yapılan tehdidin ardında olmayabilir. Haklısın. Ama şu anda elimizdeki tek ipucu o adam. Buna minnettar olmalıyız. Kuzmin bir istekte daha bulundu. Gorev Washington'daysa yakalanması için tüm gayretin gösterilmesini istedi. Eğer aramalar sırasında öldürülürse daha iyi olurmuş. Neden efendim? Tanrı bilir. Eğer kenti kurtarmaya yarayacaksa düşük bir bedel. Bir şey daha. Kuzmin araştırmalarda yardımcı olması ve pazarlıkta üzerimize düşenleri yerine getirdiğimizi denetlemesi için en iyi istihbaratçılarından birini göndermekte ısrarlı. Adam yarın sabah Washington'da olacak. Anlaşıldığı kadarıyla Gorev'i gerektiğinde teşhis edecek kadar yakından tanıyor. FBI'ın bunu bir müdahale olarak görmeyeceğini sanıyor musunuz ya? Bu durumda hayır. Yapılacak her yardımı kabul edeceklerdir. Yine de federal büronun olanı biteni öğrenmek için Doug Stevens'a hemen haber vermeliyiz. Başkan ayağa kalktı, masa saatine baktı. Psikologların burada olması gerekmiyor muydu? En geç 5'te burada olacaklar efendim. İkisini batı sahilinden getirtmemiz gerekti. Gazın yayılması durumunda bölge halkının karşılaşacağı tehlikeyi hesaplayabilmek için Kuzmin'den A-232X gazın kod adı hakkında bilgi istedim. Rusya'nın en iyi kimyasal savaş uzmanlarından birinin 12 saat içinde uçağa bineceğini söyledi. O zaman bilim adamımız zaman geçirmeden çalışmaya başlayabilir. Ya panzehir? Başkanın yüzü asıldı. Kuzmin'e göre panzehiri yok. Bölüm 22. Moskova. 12 Kasım 07.20. Binbaşı Alexey Kursk'u getiren Lada Sedan, Ramenka mahallesindeki özel evin önünde durdu. Kursk, şoföre orada beklemesini söyleyerek Çakıltaşlı yoldan yürüdü. İki tarafında silahlı görevlilerin nöbet tuttuğu girişe yöneldi. Kursk kimliğini gösterince adamlardan biri zile bastı. Binbaşıya Igor Verbatin'in meşe kaplı çalışma odasına kadar eşlik edildi. FSB'nin başkanı, üzerinde ipek bir röptoşambır, kömür sobasının yanında ayakta duruyor, kırmızı kaplı bir dosyanın içindekileri okuyordu. Kursk'un içeri girdiğini duyunca döndü. Bizi yalnız bırakabilirsin Gregory, teşekkür ederim. Koruma kapıyı kapatarak çekildi. Binbaşı Kursk, bu erken saatte hemen gelmen çok güzel. Otur. Sana kahve ya da çay ikram edebilir miyim? Kursk en yakın iskemleye oturdu. Hayır, teşekkür ederim efendim. Kuşkusuz bu kadar erken saatte seni buraya neden çağırdığımı merak ediyorsun. Evet efendim. Kursk 7'ye 10 kala uyandırılmıştı. Uykulu olmasına rağmen Verbatin'in özel konutuna çağrılmış olmanın verdiği dikkatle giyinmiş, 10 dakika sonra gelecek resmi otomobili beklemeye koyulmuştu. Verbatin çalışma masasına oturdu. Birbirine kenetlediği parmaklarıyla dudaklarına dokundu. Endişeden kısılmış sesi neredeyse bir fısıltıya dönüşmüştü. Korkarım Novikov öyküsünde beklenmedik bir gelişme oldu Kursk. Üstelik son derece rahatsız edici bir gelişme. Efendim? Çalındığından kuş kullandığımız formül kullanılabilir. Muhakkak ki Ebu Haşim'in şu el-Kaideci teröristin adını duymuşsundur. Tabii. Verbatim, Washington'ın karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi ayrıntılarıyla anlattı. Sözünü bitirdiğinde Kusk şaşkınlık içindeydi. Haşim'in mesajı yaklaşık 24 saat önce ulaşıldı, diye ekledi Verbatim iskemlesinden kalkarak. Söylemeye gerek yok, bunlar Rusya'nın hayrına değil. Efendim? Bir düşün Kusk. El-Kaide geçmişte de Müslüman bölgelerimize müdahale etmişti. Şimdi ise gelecekte çok daha fazla zarar vermeyi planladıklarına inanıyoruz. Gerçekten de Ebu Haşim tüm Müslüman ülkeleri kapsayacak bir çeşit pan-İslamist süper güç oluşturmadan rahatsız etmeyecek. Ve bu amaca ulaşmak için elinden geleni yapacak. Amerikalılara yönelttikleri tehdit niyetlerini kanıtlıyor. Washington'dan sonra aynı kaderi paylaşma sırası Moskova'ya gelebilir. Rusya bu gözü dönmüş mücahitlerden gelecek bir tehdidi hoş göremez. Böyle bir tehdit tüm federasyonun yıkılmasına yol açabilir. Amerikalıların amacını sorabilir miyim? Şimdilik El-Kaide'nin isteklerini yerine getiriyormuş gibi görünüyorlar. Ama bombanın yerini belirlemek ve teröristlerin Washington'daki hücresini dağıtmak için ellerinden geleni yapacaklar tabii. Oysa 7 günden az bir zamanın kalması hiç de onların lehine değil. Kuş kullandıkları kimse var mı? Henüz yok. Verbatim okumakta olduğu dosyayı aldı, gözlüklerini taktı. Fakat bu münasebetle onlara yardım edebilecek durumdayız. Efendim? Nikolay Gorevin dosyasını yeniden okudum. Çok iyi İngilizce konuştuğu yazılı. Amerikalılara karşı kişisel bir nefret besliyor mu bilmememe rağmen hırsızlıktaki payını, Çeçen bağlantısını ve Arap'a benzemeyişini düşündüğümde bu nitelikte bir adamın El-Kaide'nin Washington'da gerçekleştireceği akıl almaz eylem için çok yararlı olacağı kanısına varıyorum. Kusk'un yüzü karardı. Gorevin Amerika'da olabileceğini mi söylüyorsunuz? Bir ihtimal. Tabii Amerikalılara bu bilgileri ve hırsızlığın arkasında Gorevin bulunduğunu ilettik. Anlıyorum. Verbatim parmaklarıyla dosyanın kabına vurdu. Orada olması, bu korkunç tehditte rol oynaması elbette mümkün. Ayrım sonu sayfa 200. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Virginia. V-I-R-G-I-N-I-A. Langley. L-A-N-G-L-E-Y. Maryland. M-A-R-Y-L-A-N-D. Fort Meade. F-O-R-T-M-E-A-D-E. Andrews. A-N-D-R-E-W-S. Stanford, STANFORD, Sally, SALLY, Ben, BEN, Nathan, NATHAN, Connecticut, JONNEGTIGUT, Ramenka, RAMENKA.